Ayrım 13.
Sayfa 142. Bir deneme daha yapmalıydı. Para lazımsa, elini ağzına doğru uzatıp sözünü kesti Burhan. Biliyorum, para varsa verirsin de, ama vereceğin kaç kuruş? Oysa verebileceğin bütün parayı ben bir günde çekerim burnuma. Sonra ne olacak? Ertesi, daha ertesi gün burnun boyuna ister. Senin anlayacağın, polisin gözüne girmek zorundayım ben. Onların bugünlerde en çok önem verdikleri kişi sensin. Senin hakkında küçük bir bilgi vermem bana 10 gün, 15 gün burnumun kayıntısını kazandırır. Senin yatıp kalktığın evi bulup ortaya çıkarırsam bir düşün. Üstelik bir de beni ele verirsen, acı acı güldü. Aklın ermiyor. Seni yakalatmak ha? Yattığın evi ortaya çıkarmak seni yakalatmaktan çok daha karlı bence. Sen enselendin mi? İlk günlerde biraz itibarım artar. 2-3 gün sonra gene kakarlar bir köşeye. Eğer yattığın yer ortaya çıkar da sen piastos olmazsan benim işim daha kıyaklaşır. Haydi aslanım derler. Al şu parayı da düş peşine o namussuzun. Yani Burhancığım, eve hiç uğramamalıyım, öyle mi? İyi edersin. Bir de başka yolları denemeyi düşündü Mustafa. İyi ama bıktım bu kaçışlardan dedi. Vallahi hasta olmasam çıkar giderim doğru birinci şubeye. Onların işine yarayan hiçbir bilgim, hiçbir gizli yanımda olmasa gene de 3-5 gün atarlar beni hücreye aç susuz, öyle değil mi? Dayanamam. Sağlam insanlar kadar sıkıntıya ben yıkılır giderim açlıktan, susuzluktan, daha olmazsa havasızlıktan. Ama ne olursa olsun benim işime hiç gelmez senin yakalanman. İnan bana, benden ne köy olur ne kasaba. Seni ele vereceğim de ben ne kazanacağım? Kaymış bir kere ayağım. Hem sana acıdığımdan değil kör olayım. Dedim ya, ilk gün işime yarar senin piyastos oluşun. Ama beni kendilerinden saymazlar ki bu adamlar. Geleceğimi garantiye alsınlar. Yakaladığım avın ancak kulağını kesip atarlar önüme. Ben yakalasam bile bu şeref onların olur. Parası da ikramiyesi de onların. Ama sen elimin altında olursan onlar da boş bırakmazlar beni. Sen de. Harman olduğum günler koşarım sana. Dolmabahçe'den kalkan araba vapurlarındayım geceleri. İkinci mevki kanepelerin altında. Yolun düşerse bana bir teklik bırakıp geçersin. İçtenlikle konuşuyordu ama gene de inanmıyordu Mustafa. Böyle olduğu halde kuşkulu görünmemeye çalışıyordu. Ona inanmayışı onu daha çok kötülüklere itebilirdi. Yakasını elinden kurtarıncaya kadar her an tehlikeli olabilirdi kendisi için. Şurada bile bağırıp çağırmaya başlasa 5 dakika sonra boylardı karakolu. Tellak İbrahim 2 parça sabunu yanlarına koyup gitti. "Haydi Burhancığım," dedi. "Hemen yıkanıp da çıkalım." Birden astı suratını. "Canım," dedi. "Az önce ne konuşmuştuk? Hele şu hamam boşa gitmesin. Yıkanmışken son defa göreyim kadını." "Olmadı," dedi. "Sen kadını görmeyi düşündün mü? Yürümez bu iş. Neye karar verdik az önce be?" "Canım, son bir defa." "Bırak artık, unut bu karıyı. Planlar alt üst olacak sonra." "Olmaz ki. Tam 20 gündür yatıyorum evinde. Bir de kocasının kulağına giderse, polisler kadını emniyete götürüp ortalığı farfaraya vermeden gideyim de kadınla söz birliği edeyim. Baltayı taşa vurur sonra birinci şubede. İşin bu yanını sen bana bırak." Bu ayrıntılara ona inandırmak için bir saatçik dedi Mustafa. "İstersen kapıda bekle beni. Çıkmazsam vur kapıya, çağır içeriden." Aklı biraz yatar gibi olmuştu. "Hele çıkalım," dedi. "Kolay." Başını birkaç sabun yıkadı Mustafa. Yüzünü çok sabunlamamaya çalışıyor. Gözlerinden birini aralayıp yanmasına aldırmadan Burhan'ı gözetliyordu. Birden dışarı fırlarsa diye tetikteydi. Aynı şeyler kaç kez aklından geçtiği için onun bir atak yapabileceğine inanmıyor değildi. Ama o dalgın dalgın sabunlanıp duruyor, bir davranışa geçeceğe hiç benzemiyordu. Suyun şarıl şarıl musluklardan akışı, tasların kurnaya çarpıp hamamın kubbesinde geniş yankılar bırakışı onları konuşma zahmetinden kurtarıyordu. Mustafa, onun kendisine güvenip güvenmediğini, söylediklerine inanıp inanmadığını denemek için şöyle yarım yamalak sabunlandıktan sonra Birden kalktı ayağa. "Çıkıyorum ben," dedi. Düşündüğü kadar telaşlanmadı. "Böyle ıslak peştemalla mı çıkacaksın?" "Omuzuma alacağım peştemalı, belime dolarım, olur biter. Canım, vur tası da kurnaya tellak çıkma getirsin." Gitti, göbek taşına bıraktığı arka havlusunu aldı, biçimine getirip önüne doladı. Pek temizlikle ilgisi olmadığını biliyordu bu işin. Bir an önce dışarı çıkmak için başvurmuştu bu çapulculuğa. "Haydi eyvallah," dedi, "bekliyorum seni dışarıda." Hamam tasını kurnanın kenarına sinirli sinirli vuruyordu Burhan. "Bekle biraz canım," dedi. "Sana bir çıkma söyleyeyim. Arkanda da ister bir peştemal. Üşüyeceksin be." Bütün söyledikleri doğruydu. Üstelik o kadar da telaşlı görünüyordu ki. Yoksa tellağı peşine mi takacaktı, dolduruş yapacaktı da. Eğer böyle bir şey yaparsa çok tehlikeli olurdu. Tüm kaçma umutlarını yitirirdi. "Doğru," dedi. "Zaten hastayım. Bir de durup dururken üşütmeyeyim." Gelen tellağı çevirdi yoldan. "Koş," dedi. "Bize iki çıkma getir çabuk." Dönüp geldi, yeniden kurnanın başına oturdu. "Soğuktur gidineceğimiz yer, ıslak ıslak üşütürsün." Ne kadar da onu düşünüyordu. Oysa kaçmaya niyet etmiş olsaydı dinler miydi üşütmeyi Mustafa? Onu denemek için yapıyordu tüm bunları. O da işini bitirmiş bekliyordu. "Pek yıkanmış da sayılmayız ya," dedi. "Kese sabun yaptırsaydık, istersen gene bir hafta sonu burada..." Hiç bozmadı Mustafa. "Daha iyi olur," dedi. "O gün daha da paralı gelirim, krallar gibi yıkanırız keseli sabunlu." Umutsuzca bakıyordu yüzüne. "Gelmezsin." "Gelirim," dedi. "Neden gelmeyeyim? Yalnız bir an önce gidip şu mahkemeyi sonuçlandırmayı da düşünmüyor değilim. Ömrüm hep böyle polisten kaçmakla mı geçecek? Sonra kaçıyorum da ne oluyor sanki? Rahatça şuraya buraya gidebildiğim de yok. Üstelik bir de geçim derdi, yiyip içme, yatıp kalkma sıkıntısı. Yerim var diyorsun ya. Geceleri kapıcı odasında, buz gibi. Akşam yemeği yok, sabah kahvaltısı yok. İstediğin zaman sokağa çıkamazsın. Çıksan da istediğin yerde gezemezsin. Zor," dedi. "Ama içerisi daha zor." Tellak çıkmaları getirmişti. Yeniden su dökündükten sonra peştemallerin birini bellerine doladılar, birini de omuzlarına attılar. Kaygan taşların üzerine düşmemek için şuraya buraya tutunara tutuna dışarıdaki giysilerinin başına gittiler. Burhan'ın urbaları iç odadaydı. Hemen ayak altına giyinmeye, sözde doğru bulmamış, Mustafa'yı gözden uzak tutmamak için hemen gelmiş sedirin üstünde ilişmişti. "Ver şu sigaranı da bir tüttüreyim önce," dedi. "Kazan gibi oldu kafam." Paltosu yoktu. Yazlık mı, kışlık mı pek belli olmayan aynı renkte ceketle pantolon giymişti. Bir de balıkçı kazağı. Kaşkolunu şimdiden dolamıştı boynuna. Sigarayı yutar gibi içiyordu. Ceketin gizli bir yerinde harmanlığı giderecek bir şey yutmuş olması gerekirdi ama eğer zulasında kaldıysa. 2 saate yakın bir süre kalmışlardı içeride. Mustafa'dan çok daha önce geldiğine göre artık bir şey yutma zamanı gelmiş olacaktı. "Bir çay olsa da içsek sıcak sıcak," dedi. Bu istek az önce yutulması gereken bir diş afyonla yakından çok ilgili gibi geldi Mustafa'ya. "Ihlamur vardır olsa olsa, çay yoktur," dedi. "Eh, o da işe yarar." "Bak hemşerim," diye seslendi. "Bize 2 çay. Koşarak geldi tellak. "Çay mı? Ne çayı?" dedi. "2-3 müşteri için çay mı demlenir? Ihlamur var çaydanlıkta dünden. Onu da koymadık mangala." "Koy çabuk," dedi Burhan. "Getir içelim." Sonra döndü Mustafa'ya. "Abi, bir sigara daha," dedi. Sigaraları yaktılar. O da soğuk olduğu için bir biçimine getirip ceketinin yokluğunu göstermeden paltosunu geçirdi arkasına Mustafa. Nasıl silkeleyecekti onu yakasından? Bütün planını dışarıda onu silkeleyip kaçmaya bağlamıştı ama bu o kadar kolay olacak mıydı? İçeride konuşulanlara güvenerek bol vaatlerle el sıkışıp ayrılmayı başarabilecek miydi? Böyle tereyağından kıl çeker gibi bir ayrılış için dökmediği dil kalmamıştı. En akla uygun olan ilk fırsatta kendisini ele vermesiydi, doğrusu aranırsa. Eğer okulun bitişindeki evde kaldığına inandırabilmişse ortaya sürdüğü çıkar hesapları hiç de kendi açısından yabana atılamazdı. Onun peşinden gözetlemesi, eve girer girmez de polise yakalatması da akla çok yakındı. Böyle de olsa önce bu ev yalanına, bu kadın dalgasına %100 inanmış olması gerekirdi. Gerçekten de inanmış mıydı? Ihlamurlar gelmişti. İlk yudumu aldıktan sonra Mustafa'nın aklından geçenleri bilirmiş de onu terslermiş gibi "Ne düşünüyorsun be?" diye çıkıştı. "Hiç, bütün konuştuklarımız boşuna," dedi boynunu bükerek. "Anlamadım." Şimşek gibi bir şeyler çakmıştı kafasında. Cebindeki emniyet müdürlüğüne yazdığı gidiş belgesini anımsamıştı birden. "Ben emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Buna hamama girmeden önce karar vermiştim zaten," dedi. Yüzüne şaşkın şaşkın bakarken paltosunun cebinde yazdığı kağıdı çıkarıp uzattı. Aldı, okumaya başladı Burhan. 30 Mart 1944 sabahın 5'i Zeyrek hamamından çıkınca doğru müdüriyete gidip teslim olacağım. Okuması bitince "Nedir bu? Ne vakit yazdın bunu?" diye sordu. Kaşları çatılmış, ters ters bakıyordu yüzüne. "Mart'ın 30'unda, yani bu sabah, saat tam 5'te. Anlayamadım. Bundan bir şey, anlayamayacak bir şey yok. Sabahleyin teslim olmaya karar vermiştim. Geldim bu yüzden yıkanmaya. Oraya gitmek için pis pis gidemezdim ya. Hani kadına gidiyordun. Ne yalan söyleyeyim. İçeride bir ara canım çekmişti kadını. Hamamın sıcaklığı insanın iliklerini işliyor da. Vazgeçer gibi olmuştum teslim olmaktan. Bırak böyle çocukça işleri. Niye teslim olacakmışsın? Gidersin kadının yanına. Bırakırım seni kapıya." Elindeki kağıdı Mustafa'nın gözlerinin içine baka baka yırttı. "Ne yaptın?" dedi. "İnandıramam sonra onun oradaki şefleri." "Gitmeyeceksin. Enayi misin sen?" Demek emniyet müdürlüğünde tıpış tıpış kendi ayağıyla, daha doğrusu kendi isteğiyle gitmesi Burhan'ın hiç işine gelmiyordu. Eğer oraya mutlaka gidecekse onu Burhan götürmüş olmalıydı. "Hayır Burhan," dedi. "Bunu yırttığına hiç iyi etmedin. Ya yolda yakalanırsam, iyi niyetimi kabul ettiremem sonra. Şimdi yeniden bir şeyler yazıp cebime koyacağım. Bırak canım şu çocukluğu." Cebinden çabucak kağıtlar çıkarıp bir şeyler yazdı. "Ne yazdın?" "Hiç. Durum olduğu gibi not ettim." "Yahu senin işine de hiç aklım ermiyor. Söyle ne yazdın be?" "Ben kendi isteğimle Zeyrek hamamından çıkıp emniyet müdürlüğüne gitmeye karar verdim." "Ne oyunlardır bunlar, hiç aklım ermiyor." "Haydi çıkalım," dedi. "Yolda anlatırım gerisini." Çekmece başında oturana iki kişilik hesap ödedi. Tifüs olaylarının son günlerde arttığından belediye hamamcılarının zam isteklerini geri çevirmişti. İşine yaramıştı bu davranış. Geriye kalan 2 lirayı kapının önünde Burhan'a uzattı. "Al şunu da sen," dedi. "Ne alacaksan al. Ben ancak bir tramvay parası ayırdım kendime. Ya cebindeki kağıt, emniyet müdürlüğü? Gidip teslim olmamı istemiyorsan yırtıyorum bu kağıdı," sözüne güvenerek. Çıkardı cebinden. "Al, oku da sen yırt," dedi. Önce verdiği 2 lirayı sağlamca koydu cebine, uzattığı kağıdı aldı, okuduktan sonra yırttı. "Tamam," dedi Mustafa. "Anlaştık. Ben şimdi şuradan tramvaya bineceğim. Gidiyorum işte sonra Nişantaşı'na. Sen de alacağını gider alırsın. Haydi eyvallah." Tramvay caddesine doğru yürümeye başladı. Geriye dönüp bakmamıştı ama daha bir süre olduğu yerde kımıldamadığını seziliyordu. Köşeyi dönünce korka korka çevirdi başını, görünürlerde yoktu. Oh, kurtulmuştu. Ters bir sokağa saptı hemen. Biraz durdu, dinledi, duyulmuyordu ayak sesleri. Geniş bir çember çizerek Fatih Camii'nin helalarına daldı. Temizliğe bakan adamın kuşkulu bakışları pek hoşuna gitmediğinden çıktı dışarı. Edirne kapıya giden bir tramvayın hızla geçti önünden, saptı Sarı Güzel Sokağı'na, oradan da Topkapı'ya doğru yürüdü. Masmavi bir gökyüzünün altında, cebinde sadece bir tramvay parası. Özgürlüğün coşkusu içinde kendini sur dışına attı. Dizlerine güç veren ilk yaz rüzgarını içine çeke çeke, elleri cebinde yürümeye başladı. Mustafa Ural çarşambadan Sultanahmet'e doğru giden sokağa girdi, karakolun arkasından dolanarak. Yolun sağ yanında yeşilliklerini çoktan yitirmiş bostanların üst başından yürüdüğü Faruk Toprak'ın evi tam bu yolun ortalarında olacaktı.
Önüne bir iki ayak merdivenle çıkılan çift kanatlı kapıyı uzaktan tanımıştı. Sağ köşesinde, elin uzanabileceği bir yerde, küçük bir çomağa bağlı duran ip, kapıya gelenlerin duyurularını açıklardı ucundaki çıngırakla. Sokaktan ilk geçişte evin yerini bulup çıkarmış, pencerelerine kaçamak bir göz atıp yürümüştü. İkinci geçişi komşu evlerin pencerelerinde, kapılarında rastlayabileceği kuşkulu gözleri incelemek içindi. Üzerinde durulması gereken en küçük bir tehlikeyle karşılaşmayınca birden sağa kıvrılıp merdivenleri çıkmış, çıngırağın ipine asılmıştı.
Faruk hukukta öğrenci olduğu halde evinden dışarıya az çıkan, orta halli bir memleket kitabevi büyüklüğündeki çalışma odasında okuyup yazmaktan hoşlanan bir arkadaşıydı. Eğer çok önemli bir işi yoksa eliyle koymuş gibi odasında bulunacağına inanıyordu. Kapıdan bir kadın göründü, eğer aldanmıyorsa ablası olacaktı. "Faruk Bey'i aramıştım," dedi. Ürküyle bakıyordu yüzüne kadın. Biliyordu, bundan 2-3 ay önce de böyle birisi gelmiş kapının ipine asılıp Faruk Bey'i istemişti. Bulunca da onu alıp götürmüştü. Faruk uzun bir süre dönmemişti eve. "Yabancı değil," dedi, "ben Mustafa." Biraz kulak dolgunluğu, biraz da göz alışkanlığı olduğundan tanıyıp yerine koymuştu onu. Yüzündeki tedirgin çizgiler uçup gidivermişti. "Buyurun," dedi Faruk odasında. Başını kaldırıp seslendi yukarıya doğru. "Bak Faruk, Mustafa Bey geldi." Faruk'un yüzünü görmüyordu ama ablasının yüzündeki tedirgin çizgilerde Faruk'un endişelerinin biçimlendiğini görür gibi oluyordu. Bununla birlikte her şeye direnmeye bir kez niyet etmiş bir dost sesi yükseldi. "Buyursun." Mustafa çoktan odasının kapısına dayanmıştı Faruk. "Seni arayan arayana," diye sarıldı boynuna. "Nereden böyle?" "Nereden olacak?" dedi. "Arayanların önünden kaça kaça geldim buraya." Yavaştan ileri iterek dostça incelemeye başladı yüzünü. "İyisin, iyisin," dedi. "Çok iyi görünüyorsun." "Eh, göründüğüm gibiyim. Yorgunum biraz. Karnın da açtır." "Açım ama," dedi. "Daha çok uykusuzum. Sizin evde içecek bir şey bulunur. Oradan başlayalım işe. Gece yarısına kadar buradayım." "Çok güzel. Eğer peşine biri takılmadıysa, seni burada bırakırlarsa, demek senin özel takıntın yok, öyle mi?" "Çıkıyor ara sıra. Senin kaybolduğun günlerdeydi. Belki seni evde saklarım diye 3-4 gün kapıyı kolladılar. Ben ilk günlerde olanı biteni bilmiyordum ama ablam farkına varmış. Bir gün Fethi Gira ile düşmüşlerdi peşimize. Neyse, arkana biri takılmışsa çok geçmeden çalınır kapı. Eğer kimse yoksa kalırsın kalabildiğin kadar." "Sağ ol. Kalma hakkımı sonra kullanayım, ileride. Şimdi Nisan aylığını biçimine koyma peşindeyim. Bugün ayın 31'i. Ay başından önce Şükran'ı görmeliyim. Yalnız öğleden sonra bir ricam olacak senden. Derlemeye telefon edip bizim Şükran'ı isteyeceksin." "Bilmem doğru olur mu?" "Olur. Neden olmasın? Şükran Hanım orada mı?" diyeceksin, o kadar. "Evet, burada derlerse adını söylemeye vakit bırakmadan şak kapatacaksın telefonu." "Yani?" "Şükran orada mı değil mi?" "Yani emniyet müdürlüğünde olmasın diye bir yoklama, öyle mi?" "Dün gece evde yoktu da." "Nereden biliyorsun olmadığını?" diye gülerek sordu. "Bırak," dedi. "Fazla karıştırma. Ev değil mi? Bir bakışta anlaşılmaz mı içeride insan olup olmadığı?" Gülüyordu. "Hele karartma gecelerinde, pencerelerde kara kara perdeler varken. Dedim ya, çok karıştırma." "Peki peki, telefon işi kolay. Çıkarım birazdan, önce bir yemek yiyelim. Yemekten önce içecek bir şey. Sudan gayrı ne olursa olsun. Haydi birer çay içelim. Ne zamandır saklıyordum, bir paket çayım var." Gitti, geldi, sobaya odun attı. "Ablamı bakkala yolladım, şeker için," dedi. "Çayın şekeri için ha?" "Biraz şeker için, biraz da kapıda seni bekleyen varsa." "Çaya mı çağıracaksın kapıdakileri?" "Onlar bizi çağırmasınlar da, geçen sabah sorma başıma gelenleri. Bizim Kaya'nın armağanı var ya," hemen anlamıştı. "Burhan Mor Kaya'ya mı rastladın yoksa?" "Nereden bildin? Torpil gibi dolaşıyor.
Çarpıp da patlayacak yer arıyor namussuz. Dadanmış eroine, daha doğrusu dadandırmışlar. Anlamlı anlamlı güldü. Bize hiç dadandıran çıkmıyor, dedi. Sonra? Sabah sabah çıktı karşıma zeyrek hamamında. Kurtuluncaya kadar akla karayı seçtim. Gıcır gıcır yıkadım, salıverdim. 2 lira da eroin parası cebine. Sevap işlemişsin. Ne mal olduğunu anlayıncaya kadar çok kötü söktürdü bize. Takılır peşimize, git diyemezsin, buyur diyemezsin. Ferit sürgünden kaçıp da geldiği zaman polisler Ferit'in yerini öğrenip Burhan'ı elçi olarak göndermişler. İkisine bir ev tutuvermişler. Burhan gider, oltasına kimi taktıysa getirir Ferit'in odasına. Onlar konuşurken polisler öbür odada defter defter not tutarlar. Bir gün benim de çıktı karşıma Burhan. Hazırlan dedi, seni bir yere götüreceğim. Nereye dedim? Bir arkadaşını göstereceğim sana. Görünce küçük dilini yutacaksın. Sakın Ferit'e götürmeyesin beni dedim. Bozuldu ama hiç bozmadı. Yok canım dedi, içmeye gidiyoruz, yürü gidelim. Ben de bozar mıyım artık? Girdim koluna, indik balık pazarına. Ismarlamadığı balık kalmadı. Ismarlamadığı rakı da kalmamıştır ağzından laf almak için. Öyle oldu, ben onun ağzından aldım lafı en sonunda. Ne herzeler yediğini öğrendim o gün. O zamanlar daha eroine başlamamıştı. Rakının üstüne 2 esrar sigarasıyla yetinmişti. Şimdi her şeyi eroin. Rakısı da, esrarı da. Kafa diye bir şey kalmamış artık. Yoksa eline düşmüşken kurtarabilir miydin tatlı canını? Öyle oldu. Yaptığı ince hesapların içinde kilitlenip kaldı. Kök söktürdü bana da. Dışarıda hava güzeldi ama gene de çekiliyordu soba. Kuru odunlar kolayca tutuşmuştu. Çıkarabilirsin paltonu artık, dedi. Kendisi kalın bir kazakla oturuyordu. Hele biraz daha ısınsın o da, içimde fazla bir şey yok. Hatta ceket bile. Şaşırmıştı. Cekete ne oldu? Dedi. Sorma. Çengelde asılı duran deve tüyü bir ceketi uzattı ona. Bunun paltonun da bizim Zühtü'de, dedi. Giyebilir misin? Zühtü nerede? İçeride. Paltosunu çıkarıp giydi Mustafa. Tam bana göre, dedi. Demek 142. maddeden bir takım elbiseyi böylece kendi eline içeri attırmış olacaksın. Kendi yerime, dedi. Bu sefer zor kurtardık paçayı. Bu bir kat elbise zekatım olsun. Beni sormadılar mı sana içeride? Sormaz olurlar mı? Masanın üstünde 40 kadar sınıf. Topladıkları suçlu kitaplar. Bir de Jamaika'nın tahtasına toplu iğneyle tutturulmuş resmin. Vesikalık. Nereden bulmuşlar? Okuldan çıkalı beri vesikalık resim çektirmedim. Aradığın çizgili kroki olmasın, uyanışta çıkan. O işte, Samim'in yazısının ortasına koymuştu Cavit Yamaç. Kesip camekana iliştirmişler, polislere tanıtmak için. Ben hala dışarıda olduğuma göre, bir çıngırak sesi sofada yankılandı. Ablam, dedi, öğrendi artık buralarda dolaşan polisleri. Bakalım ne haberler getirdi. İndi merdivenlerden Faruk, bir süre dışarıda kaldıktan sonra yüklüce bir tepsiyle döndü. Üstünde bardaklar, tabaklar, kaşıklar arasında büyük bir çaydanlık. Bir küçük tabakada tepeleme toz şeker. Müjde, dedi. Hiçbir takıntı yokmuş arkanda. Şimdi rahatça içebiliriz çayımızı. Önce sobanın kapağını kapattı. Bardakları doldurduktan sonra elindeki çaydanlığı sobanın üzerine yerleştirdi. İçebildiğin kadar çay. Şöyle kaldırıp elindeki bardağın rengini inceledi. Ablan kıymış çaya, sağ olsun.